Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim, Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımlarıyla olan iletişimi münasebeti, hısımlarının da kendisiyle olan iletişimi münasebetleri kısmının, yani akrabalık bağlarının Hatice annemiz örnekli 10. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak efendim kaldığımız yerden 10. bölümüyle inşallah devam ediyoruz efendim. Annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı bir yandan eş olmakla, diğer yandan ona iman eden sahabesi olmakla vazifesi olduğu gibi, Resulullah Aleyhisselam da bir yandan eşi, hanımı olmakla, diğer taraftan da peygamberi olduğundan sahabesi olmakla yine bu sorumluluğu vardı. Bunları paylaşıyorduk. Bu anlamda sorumlunun sorumlu hanımı olmuştu Hazreti Hatice annemiz. Sorumlu kim? Peygamber Aleyhisselam. Sorumlu hanımı kim? Hazreti Hatice annemiz. Ve böylece sorumluluğu elbette ki çok büyüktü. Çünkü dava büyük. Büyük davanın sorumluları da büyük insanlar olurlar elbette. Efendim, ilk vahiy ile beraber gelen ayeti kerimeler üzerinde duruyor. Annemizin tavrını ortaya koymaya çalışıyorduk. Rabbini büyük tanı ayeti gelmişti. Rabbini büyük tanı buyuruyordu Allah Teala Celle Celaluhu. Sadece tanı değil, büyük tanı, hem de en büyük. Rabbimizin büyüklüğünü anacağız. Onun büyüklüğünü sürekli dile getireceğiz. Allahu Ekber diyeceğiz. Allah en büyüktür diyeceğiz. Büyüklüğün ancak onun şanı olduğunu ve ona karşı her şeyin küçük ve değersiz bulunduğunu kalben tanıdığımız, kabullendiğimiz, iman ettiğimiz gibi söz ve fiillerimize de bunu ortaya koyacağız ki işte en güzel bir şekilde ortaya koyanların içinde birincisi Hazreti Hatice annemiz idi. Efendim, şöyle bir hatırlatayım. Çünkü bu tekbir çok önemli. Vahiy geldi malum. Bunlar artık devam ediyor. Bu vahiy ile beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber Kebira diyerek, tekbir getirerek yattığı yerden büyük bir azimle kalktı. Allahu Ekber Kebira diyerek efendim. Onun kalktığını ve tekbir getirdiğini görüp duyunca sevgili annemiz de hemen aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Nedir aynısı? İşte bu çok önemli. Aleyhisselam Allahu Ekber Kebira diyerek kalkıyor. Annemiz hemen yanına koşuyor. Allahu Ekber diyerek tekbir alarak gönüller sultanına katılmış oluyor. Arkasından bir soru soruyor. Bunu daha önce görmüştük ama tekbirle devam ettiğimiz için bu tekrar gerekiyor. Niçin kalktınız hemen? Doğru dürüst istirahat bile edemediniz diyor annemiz Peygamber Efendimiz'e. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam da kendisine verilen vazifenin büyüklüğünü ve ağırlığıyla beraber sorumluluğunu da mübarek seslerine yansıtarak artık dinlenme vakti geçti ey Hatice diye buyurdu. ardından yeni nazil olan ayetleri okudu. Bunun üzerine sevgili annemize tekrar büyük bir coşkuyla Allahu Ekber diye tekbir almıştı. Rabbini büyük tanı, onu yücelt, Allahu Ekber de buyruğu onu da hemen harekete geçirmiş, ilahi buyruğa anında itaat etmişti. Biz de sevgili Hatice annemiz gibi yapacağız öyleyse. Sadece Rabbimizi büyük bileceğiz. Yüceltmeye layık olan tek büyük odur çünkü. Herkes, her şey, her değer ve her gerçek küçüktür. Büyük olan, en büyük olan sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Tek ve eşsiz olan Allah'ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında bütün kütleler, bütün hacimler, bütün güçler, bütün değerler, bütün olaylar, bütün gelişmeler, bütün anlamlar, bütün şekiller küçülür, sönük ve belirsiz kalır. Allah'ın dediği olur, Allah'ın dediği oluyordu, Allah'ın dediği olacak yine. Çünkü kendisini uyarma görevine atayan Rabbinin tek büyük olduğu gerçeğine bağlanınca, bütün komplolar, bütün kaba güçler, bütün engeller gözünde küçülür insanın. İslam'a çağırma görevinin sıkıntıları ve zorlukları bu düşünceyi, bu bilinci sürekli biçimde taze tutmaya gerektirecek kadar ağır. Evet, bu bir peygamberin bu dünyada yerine getireceği ilk ve en baş vazifesi. Bu vazife gereğince Allah'ın dışında bütün büyüklük taslayanları bir kenara iterek cahil insanlara bu kainatın yüceliğinin ancak ve ancak Allah için olduğunu, onun dışında kimsenin buna layık olmadığını bildirecek. Onun içindir ki İslam tevhidle başlamıştır. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Tevhiddir bu, vahdettir, birliktir, büyüklüktür. İşte bundan dolayı ezana başlarken biz bunu ilan ederiz. Kamete başlarken biz bunu ilan ederiz. Namaza başlarken biz bunu ilan ederiz. Ve Peygamber hanımı olması itibariyle Hatice annemiz de bu noktada Resulullah Aleyhisselam'ın sık sık söylediğim sadece yanında değil adeta içindeydi. Evet. Peki tevhide davet noktasında annemizin rolünü biraz daha açalım şöyle. Şimdi efendim Allahu Ekber de dendi. Allah en büyüktür dendi. Efendim Allahu Ekber kebira dendi. Amenna. Peki nedir bu? Allahu Ekber derken, Allah en büyüktür derken, saçımızdan tırnağımıza varıncaya kadar, bütün varlığımıza tekbir getirebilecek bir kıvama ulaşmamız lazım demektir. En büyük olanı, en büyüğe layık bir şekilde zikretmek şiarımız olmalı. Ki annemiz bunu yaptı. Allah'ı tanıyan ve bütün varlığıyla ona gönül veren büyükler hep onun zikriyle büyümüşler. En büyük olana itaati aşk haline getirdikleri için de bu büyük ve yüce aşk ile adeta ölümsüzleşmişlerdi. Efendim örnekleri çoktur. Allah en büyüktür. Annemiz peygamberimizle beraber bu en büyüğü ortaya koymuştur. Şimdi aynı ayetlerde temizlik emrediliyordu. Elbiseni temiz tut. Ve thiyabeke fetahhir emri vardı. Thiyab, elbise, ahlak, adab, temizlik, temiz olmak, tertemiz olmak. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri şirk bataklığına düşmüş insanları öncelikle Allah'a ve Resulüne imana davet ediyor. Bu bir temizlik. Bunun için bir an bile ara vermeden geceli gündüzü çalışıyor. Hatice annemiz aynı şekilde sürekli Resulullah'ın yanında, sık sık ifade ettiğimiz gibi İslam'ın mesajı daha ziyade evinden veriliyor ki biraz sonra çok ciddi toplantı örneğini vereceğim. Hepinizin bildiği bir örnektir aslında bu. Her şeyiyle çökmüş bir topluma zirvelerin zirvesini gösteren Peygamber Aleyhisselam, onları temizleyip arındırmak için öncelikle ve özellikle tevhide davet etmişti. La ilahe illallah deyin, kurtulun diyordu. Her şeyin başı tevhid idi çünkü. İman arınmaydı, temizlenmeydi, kurtulmaydı. Şirk başta olmak üzere bütün pisliklerden kurtulmaydı iman. İslam teslimiyetti. Müslüman da teslim olan insan. Allah ve Resulüne teslimiyet her türlü güzellik ve temizliğin kaynağıydı. İşte Hatice annemizde hep bunu görürüz. Bu temizliği biraz açalım dilerseniz. Çünkü Müddessir suresinin bu 4. ayetidir. Efendim, ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni temiz tut, temizle. Elbise veya giysi. Bazen bunları giyen kişinin kendisinden, bunların temizliği de giyenin temizliğinden kinaye olur. Nitekim filan kişinin eteği temizdir denildiği zaman onun iffetli ve ahlaklılığını biri olduğu anlaşılır. Bu ayette fiyab kelimesi, peltekse ile fiyabun, elbise kelimesi nefsten ve kalpten kinaye olmak üzere birçok tefsirci ayetin kendini veya kalbini günahtan, haksızlıktan temiz tut, yaptığın uyarıları kabule engel olacak kirli huylardan sakın, öğütlerin kabul edilmesini sağlayacak olan güzel ahlak ile ahlaklan diye manevi ve ahlaki temizlik ile tefsir etmişlerdir. Fakat kinaye hakiki mananın da kastedilmesine engel olmadığı için bu şekilde bir tefsir aynı zamanda gerek bedenin gerek elbisenin maddi temizliğinin emredilmiş olmasına aykırı olmuyor. Çünkü taharet ve nezafet kelimeleri dilimizde temizlik manasına gelmekle birlikte taharet nezafetten daha genel olarak maddi ve manevi temizliği kapsar malum. Elbise temizliği Arapçada dolaylı olarak kalp, ahlak ve davranış temizliği anlamını taşır malum. Amaç elbiselerin örtüldüğü öz kişiliğin, bu kişiliği oluşturan tüm özelliklerin ve niteliklerin temizliğidir. Temizlik peygamberin doğasının en ayrılmaz sıfatı olduğu gibi yüceler alemiyle ilişki kurabilmenin de vazgeçilmez şartlarının başında gelir. Efendim, İslam'ı tebliğ görevimizi yapmaya çalışırken kendimizi bu önemli çok çeşitli kirlerle, pisliklerle, tortularla ve lekelerle sarılmış ve kuşatılmış bulabiliriz. Bu olumsuz şartlar ortasında bile kirlenmeden, kirlerin kurtulmasına, kirlerin geçmesine, kirlilerin kurtulmasına vesile olmak için lekeliler ile ilişki kurarken lekelenmemek, üzerimize çamur sıçratmamak için her bakımdan tam anlamıyla temiz olmaya ihtiyacımız var. İşte bu noktada Hatice-i Tahire'yi düşünün bakalım. İslam'dan önce bile Hatice-i Tahire'ydi annemiz. Temiz hanımdı. Buradaki temiz işte bakın yere geldi şimdi işte. Buradaki temiz sade elbise temizliği değil yani. Tahir insan, temiz insan dendiği zaman karakter sahibi demek, ahlaklı demek, terbiyeli demek yani. Temiz insan. Temiz insan, temiz deriz yani. beden ve elbisenin temizliği ile ruhun temizliği birbirlerinin gerekleridir efendim. Temiz bir ruh, pis bir beden ve pis bir elbise içerisinde kalamaz. O yüzden bir taraftan efendim, hakikaten bildik manada elbise temizliği içinde olacağız. Ama işte onun içinde de bir karakter temizliği söz konusudur. Bu önemli çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanoğluna beden ve kıyafet temizliği talimatlarını tafsilatlı olarak vermiş. Öyle ki sadece o zamanki cahiliye Arapları değil, bugünkü en uygar toplumlar bile bunu ve bundan sonraki döneme ait kıyamete kadar bütün zaman ve mekanı kapsayan bir temizlik örneğidir. Hatta dünyadaki bazı dillerde taharet kelimesi bile bulunmuyor. Geçen merak ettim, araştırdım hangi toplumlarda yok. Temizlik bazen kelime yok yani bazı toplumlarda. Halbuki İslam'da hadis, fıkıh ve ilmihal kitapları taharet bahsiyle başlar. Evet, kitabı taharet diye temizlikle başlar. Bu kitaplarda temizlik ve necislik arasındaki farkları anlatılır ve nasıl temiz olunur, nasıl taharet alınır bütün ayrıntılarıyla izah edilir. Burada şu anlamı da bulmak mümkün tabii. Kendi elbiselerinizi temiz tutun. İnsan fıtratı pislikten nefret eder. Değil mi efendim? Az çok belli bir duygu sahibi olan insan temiz ve intizamı sevdiği gibi temiz ve intizamlı insanları da sever. Aynı şekilde Allah yoluna davet eyleminde bulunan bir kimse görünüşte de nazif ve her bakımdan temiz olmalıdır ki insanlar ondan iğrenmesin. Böyle insanlarda hiçbir kirlilik olmamalıdır. Diğer insanlara ağır gelmesin, onları nefret ettirmesin. Elbiselerinizi temiz tutunuz derken aynı zamanda elbiselerinizi ahlaki ayıplardan da temiz tutunuz demek. Yani karakter sahibi olunuz demek. Tabii bunu yaparken amaç şan, şöhret amacı değil. Şimdi annemizin Hatice-i Tahire diye anılması İslam'dan önce üst baş temiz, tüccar hanımdı, ticareti temiz. İki evlilik yapmıştı peygamberimizden önce, temiz bir eş, aile, temiz bir anneydi, temiz bir komşuydu Hatice annemiz. Yani çok üstün karakterlerle müzeyyen idi. Aynı zamanda bu deyim, temizlik, kendini ahlaki kötülüklerden uzak tutmak ve en güzel ahlakla donanmak için kullanılıyor. Ahlakınızı temiz tutun ve her türlü kötülükten ve çirkin işlerden kendinizi arındırın manası da verilebilir. Yine hatırlatalım, Arapça deyimlerde bir kişi diğer birisi için elbisesi temizdir ve görünüşü temizdir dediğinde biz bundan güzel ahlak sahibi bir insan olduğunu anlarız ki bu bizim dilimize de temiz insandır deyimi var elbiseden ziyade. Ama tam tersi olursa, yani göründüğü gibi değildir, Allah muhafaza, burada devreye nifak girmiş olur. Öyleyse biz hem iç dünyamızı hem de dış dünyamızı her türlü pisliklerden temizleyeceğiz. İç dünyamızı şirkten, küfürden, inkardan temizleyeceğimiz gibi yalandan, nifaktan, gıybetten, dedikodudan da temizleyeceğiz. Dış dünyamızı bütün pisliklerden, yani görülen her türlü pisliklerden temizleyeceğiz. Huyumuzu, ahlakımızı güzelleştireceğiz. Nefsimizi günah ve çirkin şeylerden arındırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her şeyimizi temiz tuttuğumuz gibi elbiselerimizi de her türlü pislikten ve kirlerden temizleyeceğiz. Çünkü mümin temizdir, tertemizdir. Pis bir şey ona yaraşmaz. Temizlik imandan gelir hadisi bizi buraya götürüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu güzelliği hayatında yaşadığı gibi efendim peygamberi olarak, kocası olarak Hatice annemize, ki şu anda sadece ikisini görüyor, çocuklarını değil, en güzel bir şekilde hem anlatıyor hem örnek oluyor. Aynı şekilde Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla, tebligatıyla bu güzelliği alıp hayatına geçirdiği, yani güzelliği en güzel bir şekilde temsil etmekle beraber efendim insanlara bunu ulaştırmada gerçekten çok ciddi, çok yoğun faaliyetler yapıyor. Efendim ilk 3 yıl biliyorsunuz gizli davet yapılmıştır. 3 yıl boyunca her şey gizli yapılıyor. Ancak iyi kötü duyuruyor tabii. Ama öyle güçlü, öyle köklü bir inanç oluşmuştu ki bu 3 yılda, artık onu hiçbir güç yıkamaz, alt edemez duruma gelmişti. Müslümanlar da çelik gibi olmuşlardı. İman ve amel merdivenlerini alabildiğince tırmanmışlar, tepeden tırnağa kadar iman ve amel ile donanmışlardı. Bütün çalışmalar büyük bir titizlikle gizli olarak yürütüldü. Ancak elbette ki duyuldu. Şimdi annemizin yeni bir görevi başlıyor. Halk ne diyor? Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem, biz diyoruz tabi. Yeni bir din çıkarmış. Ben Allah'ın Resulüyüm diyormuş. Bana Allah'tan vahiy geliyor diyormuş. Halkı da buna davet ediyormuş. Bazı kimseler ona uymuşlar. Onu tasdik edip Müslüman olmuşlar. Atalarının dinlerini terk etmişler. Onunla beraber namaz bile kılmışlar. Ben burayı kısa geçtim. Bu tarz sözler duyuldu. Ancak aleyhisselam duyulmasın diye bir hassasiyeti yoktu. Duyulacaktı, ancak bu gizli davet bazen yanlış anlaşılıyor. Yani işte sokağa çıkıp da herkes açık bir şekilde İslam'a çağrılmıyordu. Ama İslam'a giren değiştiği için, putları terk ettiği için, kötülükleri terk ettiği için zaten belli oluyordu. Aleyhisselam'ın peygamberliği, Allah'a kulluğu da çok net belli oluyordu ki bazıları Muhammedül Emin aleyhisselam Rabbine aşık oldu diyorlardı. İşi anlayamayanlar yani. Ha şimdi türlü türlü şeyler oluştu ilk etapta. Yani kimisi ilgilenmedi, kimisi merak ediyor ne oluyor diye. Farklı farklı yani. Bazıları acaba diyorlar, bunda menfaatleri var mı? Böyle farklı bir gözle bakmaya başlamışlardı. Ve aleyhisselamın işte etrafındaki en başta Hatice annemiz var. Çok ciddi şekilde anlatmaya çalıştığı şeyin hak olduğu noktasında, o mesajı onlara götürme aşamasında işte çok ciddi, çok yakınında, yani neyi anlattığı, neyi getirdiği peygamberin şahsında görülmekle beraber ona iman edenin şahsında görülmesi çok önemliydi. Ve bu anlamda Hatice annemiz çok büyük bir misyon üstlenmişti. Çünkü ilk defa onda görünüyordu. Ne geldi, ne gitti onda görünüyordu. Efendim önemli bir yere geldik. Ama dilerseniz kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim. Gül Sohbetleri programımızda kaldığımız yerden yine hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlayarak devam edelim inşallah. Hatice annemizin Hazreti Peygamber'e karşı iletişimi, ilgisi, İslam davasındaki yeri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımına karşı ilgisi, ilişkisi, İslam'daki böyle karşılıklı münasebetlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorduk. Efendim, böylece yani öyle diyelim biz, İslam güneşinin doğuşundan bu yana 3 yıl geçmişti. Bu 3 yıl boyunca Peygamberimiz aleyhisselam başta olmak üzere ashab-ı kiram münferit gayretleriyle iman halkası bir hayli genişlemişti. Bir yakınının daha İslam'ı tercih edişine şahit olan yahut kendi kapısı çalınıp da imana davet edilen veya Kureyş'in şaşkınlık dolu bakışlarıyla ve yerli yersiz tepkisiyle karşılaşan birçok insan Mekke'deki bu değişimin farkına varmış, artık mesele çoğu insan tarafından konuşulur hale gelmişti. Neredeyse bütün herkesin haberdar olmaya başlamıştı bu hadiseden. Bunu görüyoruz. İslam 3. yılını bitirip 4. yıla girilince Allah-u Teala Hazretleri yeni bir mesaj ile yeni bir kapı açtı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yıl boyunca bütün gayret ve çabasıyla birçok kişiye ulaşmış, yüzün üzerinde insan İslam gülistanının nazlı gülü olmuştu. Yani biraz daha cümleyi herkesin anlayacağı tarza indirgersek efendim, gizlilik döneminde kaynaklarımızın ortak bir rivayetiyle yaklaşık yuvarlak olarak 100 civarında insan İslam'la şerefleniyor. Bu gizli dönemde, yani güvenilen şahıslara mesajı götüre götüre. Ancak kitlesel anlamda çok ciddi bir sonuç elde edilememişti. Niye? Çünkü henüz açık davet yok. Her şeye rağmen sonucun istenilen seviyede olup olmaması atılacak adımları belirlemede önemli bir kıstas olmakla birlikte davet faaliyetine Allah istediği şekilde teşebbüs edilir ve adımlar bunun için atılır. Hani Allah nasıl istiyorsa öyle olur. Ve Allah'ın buyruğu geldi. Önce yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana tabi olanların üzerine şefkatle, merhametle eğil. Sana isyan edenlerse onlar, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Evet. Mesajın öne çıkan ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken kısmı efendim. Bizim çokça üzerinde durmamız gereken bir nokta bu. Önce en yakın akrabalarını uyar. İşte biz akrabaları görmeye çalışıyoruz o yüzden. En yakın akraba aleyhisselam kimdir? Önce eşidir, çocuklarıdır. Değil mi efendim? Onlar İslam'a girdiler. En yakınları kim? Amcaları olacak. Halaları olacak aleyhisselam. Dayıları var. Sonra kabilesi var. Ancak ayete şöyle bir genişçe bakalım. Yani en yakın akrabalarını uyar dendiği zaman varacağımız yer nedir? Gerçekten üzerinde çokça durulması, düşünülmesi gereken bir kısımdır bu. Ve sanırım bu konuda da çok ciddi şekilde hatırlarımız, problemlerimiz var bizim. İşte bu problemleri çözme noktasında da ciddi bir eksikliğimiz var efendim. İşte bu eksiklikleri giderme adına, düzeltme adına belli hadiseleri iyi görmek gerekiyor. Bunu nasıl göreceğiz, nasıl çözeceğiz, ona bakmak lazım. Şimdi ve şöyle acaba diyebilir miyiz? Yani ayeti kerimeye meal verirken ben birçok tefsirden istifade etmeye çalışıyorum. Önce en yakın akrabalarını uyar, müminlerden sana tabi olanların üzerine şefkatle, merhametle eğil. Sana isyan ederlerse ben sizin yaptıklarından uzağım de. Şimdi bakalım buna. Şimdi yani ve ailen, komşuların, arkadaşların başta olmak üzere en yakın akrabalarından başlayarak ulaşabildiğim bütün insanları Kur'an ile uyar. Böyle anlayabiliriz bu ayet-i kerimeyi. Bu hayatın sonunda mutlaka ya cennet ya cehennem olduğunu ver, haber ver onlara, anlat. Ve seni izleyen müminlere daima şefkat ve merhametle kol kanat ger. Eğer insanlar Kur'an'ı reddederek sana karşı gelirlerse onlara de ki, doğrusu ben sizin bütün çirkin davranışlarınızdan uzağım ve yaptıklarınızı asla onaylamıyorum. Dolayısıyla yaptıklarınızdan sorumlu da değilim. Ve bu uğurda vereceğin mücadelede sonsuz kudret ve merhamet sahibi olan Yüce Rabbine güven. Bizden istenen bu efendim. Bu Şuara suresinden bu ayet-i kerimeler. Biraz genişçe mana vermeye çalıştım. Şimdi dikkat ettiyseniz biraz teklemeye başladım. Neden? Yani fakir başta olmak üzere bu konuda hepimiz çok ciddi sıkıntı içindeyiz. Hesabını veremeyeceğimiz bir sorunumuz var. Önce en yakın akrabalarını uyar kısmı. Yani biz sanki hallettik de her şeyi akrabalara uyaracağız. Yani kendine gel demektir önce bu. Allah-u Teala belki de bilemeyiz tabi ilk 3 yıl bu ayeti indirmedi. Yani adeta iç yapılanmayı halletti kişiler. Yani insanlara iyi güzeli söylerseniz sizde iyi güzel yoksa bir faydası yok ki bunun. İyi güzeli yaşamamız lazım ki bir şeyler söyleyecek yüzümüz olsun. Ve bu insanları hakka davet noktasında takip edeceğimiz işte yöntem de burada. Yakın akrabalarımızdan başlamamız lazım. Şimdi efendim şöyle bir düşünelim. Yakın akrabalarımız, önce eşimiz. Erkeksek hanımımız, hanımsak kocamız. Önce eşimiz. Sonra çocuklarımız. Efendim. İşte sonra sırasıyla anne babamız, kardeşlerimiz, yakınlarımız böyle halka halka gider. Bir taraftan bunu yapacağız. Ama diğer taraftan bu oluşumun içinde olan insanlar, hepimiz insanız, hata yaparız, yanlış yaparız. O yüzden de hemen üstünü çizmeyeceğiz. Ayet-i kerimede müminlerden sana tabi olanların üzerine şefkatle, merhametle eğil diyor. Yani diğer taraftan mesajı götürdük yakınlarımıza, akrabalarımıza, hısımlarımıza. Çok sert tepkilerle karşılaştık. Yani ayet deyimiyle bizi isyan ettiler. Ne yapacağız? Hay Allah sizi şöyle etsin de böyle etsin. Hayır, hayır. Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de diyor Allah-u Teala. Bu ilahi emir ile artık davet ve tebliğ münferit ve gizliden gizliye değil, bundan sonra açıktan ve büyük kitleler halinde yapılacak. Kitleler hedeflenecek yani. Bu yüce ferman ile harekete geçen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemşehrileri başta olmak üzere bütün insanlığı cahiliye bataklığından İslam Gülistanı'na maddi ve manevi saadet yoluna davet edecekti. Evet, hayatı boyunca her yerde olduğu gibi işte burada da hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha yine devreye giriyor. İslam davetinin ana merkezi olan o sımsıcak ve samimi evini herkese açıyor. Kim? Annemiz. Yani erkek olarak biz evimizi ne kadar açmaya çalışsak da ailemiz engel olduğu sürece bunu başarmak çok zordur. O yüzden bir erkek evini açabiliyorsa, efendim güvenle insanlara davet edebiliyorsa bu hanımın o evdeki karakterini gösterir. İyiliğini, güzelliğini gösterir. O yüzden ısrarla bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Hayatı boyunca her yerde olduğu gibi işte burada da hanımlar ve anneler sultan olan Hazreti Hatice radıyallahu anh annemiz devreye giriyor. İslam davetinin ana merkezi olan o sımsıcak ve samimi evini, altını çiziyorum, sımsıcak, samimi. Herkesi açıyor ve bu kutlu evde davet yemeği tertip ediyor. Aleyhisselam bu evde mesajı verecek. Üstelik bu ev ve kapıdan Allah davası adına girilmeye çalışılacak. Yani nasıl diyelim? Benzeri yemeklerin ardı arkası kesilmeyecek. Gönülden gelen ikramlarla açılmaya çalışılan kapıdan Allah davası adına ardı arkası kesilmeyecek. Yani çok zor. Cidden Resulullah'ın işi çok zor. Ve bugün de Müslüman onu örnek aldığını söyleyen, onun yolunda olduğunu söyleyene en güzel mesaj efendim. En güzel mesaj. Bu çok önemli bir şey yani. Yani öyle basit yemek değil bu. Bir yemek zevveti verilecek. Şimdi zaten annemiz zengindi biliyorsunuz yani. Sürekli yemekleri ikram ederdi insanlara. Ancak bu burada başka bir şey daha var. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları kısmında Hazreti Ali'yi görmüştük, amcaoğlunu. Zeyd bin Harise'yi görmüştük. Eski, önceki programlarımızda. Bu sahnede bu ikisinin rolü çok büyüktü. O yüzden burada onlara değinip sade geçeceğim. Ancak burada çok önemli bir şey var. O yüzden hem Hazreti Ali'ye biraz değinmek istiyorum. Hem Hazreti Zeyd'e ama Hazreti Hatice annemiz çerçeveli biz hadiseyi görmeye çalışalım. Kutlu evde kutlu hazırlık yapıldı. Öyle diyelim kısaca. Peygamberler ve Gönülden Sultanı yemek daveti için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. O günlerde 13'ünü yeni bitiriyor, 14'ünü yeni girmek üzere olan bu yiğit genç kendisine verilen vazifeyi büyük bir incelik ve başarıyla yerine getirdi. Evet efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne olursa olsun kendisine vahyolunan emri yerine getirmekle mükellef. Malum. Bundan dolayı fazla gecikmeden verilen talimatın gereği yerine getirmeye koyuldu. Kendi evinde yemek ziyafeti verdi yani. Akrabalarına İslam'ı tebliğ etmeyi ve davetini gerçekleştirmeyi bu ziyafet esnasında yapacaktı. Dostça bir ortamda gerçekleşen davetin göreceği tepkinin sert olmayacağını da düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah-u Teala peygamberine önce yakınlarını uyar emrini gönderdi. Yani bazen bize Kur'an yeter diyen bazıları iyi niyetli, bazıları gafil, bazıları hainler var efendim. Beni bağışlayın bu ifadeyi kullandığım için. Bize sadece Kur'an yeter, başka bir şeye gerek yok diyenler için söylüyorum. Bunların bazıları gafildir. Bazıları haindir. Ben şunlar gafil, şunlar hain diyemem. Bunu Allah bilir ama şimdi Allah-u Teala peygamberine önce yakınlarını uyar diyor. Ayet bu, Kur'an bu. Peki Kur'an'ı hayata geçiren kim Peygamber Aleyhisselam? Allah-u Teala yakınları eve çağır da yemek ziyafeti ver demedi ki. Yakınlarını uyar dedi. Aleyhisselam illaki yemek de şart, onu da söyleyeyim, şart değil. Yani yakınlarını uyarma noktasında herkesin ortamı, sosyal yapısı, konumu farklı olur. Farklı kulvarlarda biz o mesajı insanlara götürebiliriz. Bunun da altını çizmek lazım. Ama Aleyhisselam ne düşündü? Evde yemek yaptıracak, onları evine davet edecek. İşte bu nebevi yöntemdir, bu sünnettir, bu hadistir. Hadise siyer, hadis Resulullah'ın mübarek sözler. O yüzden kendi evinde yemek ziyafeti verecek ve bu dost ortamında efendim davetini verecek. Ve böyle bir yerde tepki daha az olur. Evet. Bunu şimdi altyapısını görelim hep beraber. Hatice annemizin buradaki rolü çok önemli yani. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke halkının hepsini bir yere toplayamayacağına göre en yakınları başta olmak üzere Mekke'nin en önde gelenlerini davet ediyor. Yani bugüne biraz bunu benzetirsek, idari, mali, siyasi, ekonomik, askeri, eğitim gibi Mekke'yi her yönüyle ellerinde bulunduran yönetici kadro. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetiyle bir araya geldiler. Yuvarlak olarak 40 kişi olduğu şeklinde kaynaklarımıza geçer. Yani Hatice annemizin evinde Hatice annemiz kızlarıyla beraber Hazreti Ali, Hazreti Zeyd'in de bugün garsonluk deriz, hizmet etme, hizmet ehli. Bunlarla beraber efendim 40 kişiye yemek çıkarıyor Hatice annemiz. Gelenler arasında amcaları, halaları, dayıları. Evet, bunları gördük. Başta olmak üzere. Yuvarlak 40 kişi. Resulullah Aleyhisselam sofraya Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'in koyduğu etleri kendi elleriyle parçalayıp paylaştırıyor, misafirlerine bizzat ikram ediyordu. Yemek ile beraber o günkü şartlarda içilecek şeyler ikram ediliyor. Her şey hiç görmedikleri şekilde bir izzet ve ikramla tamamlanıyor. Yani bizzat peygamberimiz hizmet ediyor. Hazreti Ali, Hazreti Zeyd getiriyor götürüyor. Gelenler böyle bir yemeğin niçin tertip edildiğini ve sonunda nasıl bir sürprizle karşılaşacaklarını düşünmeye başlamışlar tabi. Aleyhisselam yemek ikramını yaptı. Tam bir şeyler söyleyecek. Bunu amcalar kısmında gördük. Ancak buradaki annemizin hüznünü şimdi burada göreceğiz. Aleyhisselam yemeğin ikramını yaptı, yendi, içildi, kalktı. Tam cümle kuruyor. Ebu Leheb öyle bir cümle kullandı ki ortalığı bulandırdı. Görüyorum da adamınız sizi iyi büyülemiş. Nasipsiz olunca bir insan ilk tepki en yakınından, amcasından. Böylesine nasipsiz bir girişin ardından kendisini ebedi uçuruma yuvarlayacak cümleler kurmaya başladı. Kim? Ebu Leheb. İşte bunlar senin amcaların ve amcalarının çocukları. Sabiliği bir kenara bırak. O sapıklık anlamında bunu kullanıyor. Bil ki artık kavminin sabrı taşmak üzere. Bak bu ne gösteriyor? Az önce ifade ettim size. Paylaştım bu sahneyi. Efendim, işte gizli davet esnasında, yani sadece mesajı verilenler, mesaja ulaşanlar, mesaja erişenler, mesajla kurtulanlar değil, halk duydu bunu. Tepkiler var ama henüz Aleyhisselam kitlesel davet yapmadığından bir fark var burada. O yüzden Ebu Leheb çok sinsi konuşuyor. Bil ki artık kavminin sabrı taşmak üzere. Seni durdurmak da bana düşüyor. Sen sadece babanın oğullarıyla yetin. Şayet üzerinde bulunduğun halde devam etmekte ısrar edersen bil ki Kureyş'in gençleri üzerine üşüşecek. Araplar da onlara destek verecek. Akrabalarına senden daha kötü bir bela musallat eden kimse görmedim ben. Evet, bu ses Hatice annemizi ne hale getirir? Amca bu. Onca gayretine ama içeride çok zor durumda kalır annemiz. Diğerleri şaşırırlar. Çünkü bir anda ortalık buz oluverir. Onca gayret ve incelik karşısında yapılan bu nasipsiz çıkış nedeniyle Peygamber Aleyhisselam birkaç kelime konuşma fırsatı bile bulamıyor. Ebu Leheb üstüne üstelik bir de hakaret üstüne hakaret ediyor. herkesin içinde Allah'ın en sevgili kuluna ağza alınmadık sözler sarf ediyor. Öz amca da olsa bu çirkin hareket Gayretullah'a dokunacak efendim. Ebu Leheb haddini, onun haddi verilecek. Ancak biz bu sahneyi bir iyice açalım. Çünkü sade bu değil yani. Görüldüğü gibi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ı tebliğ etmek için akrabaları başta olmak üzere Mekke'nin önde gelenlerini evine davet etmiş ve ev davetlere dolup taşmıştı. Hatice annemiz onca yaşına rağmen her ne kadar hizmetçileri olsa da sonuçta ev onun evi. İşte kendisine hizmette bulunan yakınları, kızları efendim böyle bir onları organize ediyor, çekip çeviriyor, evde bir yemek hazırlıyor. İkram da ediliyor. Resulullah Aleyhisselam fırsatını bulup İslam davetini gerçekleştirdiği bir an kollayıp duruyor. Ama işte görüyorsunuz Ebu Leheb'in yersiz çıkış. Dolayısıyla buraya gelen insanlar karınlarını doyurmanın dışında başka bir şeyle nasiplenemediler. Daha önce kısmen geçti. Resulullah Aleyhisselam'ın Darül Erkam merkezde yürüttüğü davet faaliyetiyle yüzü aşkın insan İslam'la şereflenmişti. Ancak davetin hedefi sadece Mekke halkına ulaşmak değildi. Daha ilk vahiy olan ayeti kerimelerde İslam'ın bütün insanlara hitap eden bir kapsayıcılığı da görülüyordu. Resulullah Aleyhisselam müminler tarafından açıkça anlaşılmıştı. Bu nedenle daveti canları pahasına olsa devam ettiriyorlar. Ancak yani küçük kitleden büyüğe ulaşmak, insanlara ulaşmak, Mekke halkına ulaşmak bu şart. O yüzden Resulullah Aleyhisselam bu gayretini sürdürüyor. Az önce gördüğümüz gibi peygamberlik görevinin verilişinden 3 yıl geçtikten sonra önce en yakın akrabalarını uyar ayeti kerimesi geliyor. Bu ayet ile o güne kadar kısmen gizli yürütülen ve bireysel gerçekleştirilen davetin kitlesel davete dönüştürülmesi talimatı geliyor. Yakın akrabaları uyarmak diğer insanları uyarmaktan daha kolay aslında. Davet ise zordan kolaya doğru değil, kolaydan zora doğru efendim ilerler. İşte bu yemek daveti bu amaçla tertip edilmişti. Ama nasipsiz amca başkalarının nasiplenmesine de karşı çıkmış, güzelim ortamı berbat etmişti. Peygamberler ve Gönüller Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok üzülmüş, çok içerlenmiş. Ama ümidini asla yitirmemişti. Hatice annemiz şefkatle, sevgiyle, muhabbetle üzülme demişti. Biz yine hazırlarız. Sen yine çağırırsın. Üzülme. İşte burada bir anne duruşu görürüz. Bir Hatice anne duruşu görürüz burada. Ne biçim insan bunlar? Bir daha bunları eve getirme. Çıkışı yapmıyor. Sen üzülme diyor. Biz yine hazırlarız. Sen yine çağırırsın. Çünkü yani onların yanına gitmek ile onları eve davet etmek arasında fark büyüktür. Yani evinde daha rahat bir şeyler söylersiniz. Orada onlara müsaade ettiği kadar konuşursunuz. Evet. Çok önemli bir yerdeyiz. Hatice annemizin fonksiyonu burada çok büyük. Ancak ben saatime baktığımda bugünkü bana ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. Efendim inşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak burada zamanı aşmadan bir şeyler söylemem gerekiyor. Mesajın yayılması noktasında aile bütünlüğü çok önemli efendim. O yüzden Rabbimden en büyük dileğim İslam'ın güzelliğini ailemiz içerisinde güzelce yaşamak ve temsil etmeyle beraber bu mesajı başkalarına da ulaştırma gayreti içinde olmanız ve olmamız dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.